Ayrım 21.
Sayfa 307. Jude yemekte David'in neden özellikle Lizzie'nin yemek yapmasının üzerinde durduğunu anladı. Bu salıverilmesinden bu yana yaşadığı en güzel şeydi ve bu yemeğin hapishanede verilenlerle en ufak bir benzerliği bile yoktu. Hatta denilebilirdi ki bu uzun yıllardır yediği en lezzetli yemekti. Üçüncü tabağı alırken Lizzie mutlulukla "Eve getirdiğin tüm konuklar arasında David" dedi. Jude aşçıya kompliman yapmasını bilen tek kişi. Bu arada Jude tek bir sözcük bile etmemişti. Yemekte oturdukları sırada Jude konuşma şansını genellikle David ve Lizzie'ye bıraktı. İkisinin ikiz olduklarını ancak David'in 10 dakika ile ağabey sayıldığını öğrendi. "Zaten o daima öne geçer" dedi Lizzie gülerek. 14 yaşlarından itibaren ayrı olmalarına rağmen kolejden sonra aile evlerinde birlikte yaşamamaya karar vermişlerdi. Lizzie yatılı okula gönderilmiş olduğunu gizlemiyordu. "Çok zor günlerim oldu ve büyüklerimiz benimle nasıl başa çıkacaklarını bilemediler. David'i ise yanlarında tuttular. Her nasılsa gerçekte benden çok daha yaramaz olmasına rağmen onları bir melek olduğuna inandırmayı başarmıştı" dedi Lizzie gülerek. "Güzel günlerdi. Okuldayken hep asi olmayı istediğimi anımsıyorum ama her nedense bunu bir türlü başaramadım. Biliyor musun, lisedeyken Jude benim idolümdü" dedi David. "O tam olarak benim olmak istediğim kişiydi. O kadar kendinden emin ve soğukkanlıydı ki." "Jude da mı Benton'daydı?" diye atıldı Lizzie ama tam o noktada sustu. Jude onun susmasa ne diyeceğini biliyordu. Onun hapse düşmüş olmasına şaşırıyordu. Ne de olsa artık onun eski bir tutuklu olduğunu biliyordu. Jude bunu neredeyse unutmuştu. Benton'a gidip de sonra hapse düşen öğrenci pek olmazdı. Onun bağlantıları kurmaya çalıştığını anladı. "Jude, Grady, artık bu adı kullanmıyorum" diye açıkladı Jude. Lizzie bunun önemsiz bir şey olduğunu belirtircesine başını salladı ve anlatmaya devam etti. Jude Lizzie'nin bir bankada kredi danışmanı olarak çalıştığını öğrendi. Jude'un şaşkınlığını belirtmesi üzerine Lizzie kayıtsızca açıkladı. "Ben sayılarla uğraşmayı seviyorum. Bu işte ilerlemek için politik olmak da gerekmiyor. Yalnızca iyi çalışmak yeterli. Ben politik davranma konusunda hiç iyi değilim. Bunu David'e bırakmış durumdayım. O hem yakışıklı hem de çekici. Bense beynimi çalıştırıyorum." David göğsüne vurdu. Tam isabet. Görüştüler, şakalaştılar. Jude bir kız kardeşi olsa yaşantısının çok farklı olacağını düşündü. Özellikle de Lizzie gibi bir kız kardeş. Bu şaka kalbindeki boşluğu daha da bir başka şekilde ortaya çıkarmış, sızlatmıştı. "Sensiz ben ne yapacağım?" dedi David kız kardeşine. "Sanırım bir hizmetçi ve bir aşçı bulman gerekecek" diye yanıtladı Lizzie. "Yemek gerçekten muhteşemdi Lizzie." "Bu benim özelliğim." Lizzie, Jude'a göz kırparak masayı toplamak üzere ayağa kalktı. Jude da ayağa kalkarak masayı toplamaya yardıma girişti. "Bunu Lizzie yapar, sen hiç zahmet etme" dedi David. "Gerçekten de ben yaparım" diye yanıtladı Lizzie. "David sana bulaşık yıkama konusunda uzman olduğundan bahsetmedi mi?" diyen Jude, diğerlerinin itirazlarına rağmen masanın toplanmasına ve bulaşık makinesinin yerleştirilmesine yardımcı oldu ve bunun ardından da tencereleri yıkadı. Lizzie bunları kurularken David de dolaba yerleştirdi. Mutfak tertemiz olduğunda Lizzie Jude'a dönerek "Burada her zaman senin için iş olduğundan emin olabilirsin" dedi. Jude göz ucuyla David'in hemen arkasından Lizzie'ye bunu söylememesi gerektiğini belirten bir işaret yaptığını gördü. Eğer gençliğinde göz ucuyla normal bakış açısı dışındaki köşeleri de izleyebilme yeteneğini kazanmamış olsa bunu görmeyecekti belki de. "Ne oldu, yine ne söyledim?" diye sordu Lizzie isyankar bir tavırla. "Hiç sorun değil, aldırma" dedi Jude. "Yine çok korkunç bir şey yaptım herhalde ama beni bağışlıyorsun değil mi?" "Elbette" dedi Jude. "Bunun kanıtı olarak tekrar gelmelisin. Cuma'ya ne dersin?" Jude otomatikman geri çevirdi bu öneriyi. "Memnuniyetle gelirdim ama mümkün değil. Başka bir zaman." "Tamam, ne zaman?" Jude tereddüt içinde David'e baktı. "Ona bir tarih vermesini söyle" dedi Lizzie ağabeyine. David denileni yaptı. "Bence onun isteğini yapmalısın Jude. Kafasına koyduğunu yapmaya alışıktır kendileri. Tam bir keçi." "Yalnızca benim de yemeğe yardımcı olmam koşuluyla" dedi Jude. "Böylece belki senin ufak yemek sırlarından birkaçını kapabilirim." Tanrım, bu adamı seviyorum diye haykırdı Lizzie. Evet, ne zaman uygun olur? Ayrıntıları sonra konuşabilirsiniz diye araya girdi David. Şimdi biraz Jude'la yalnız konuşmamız gerekiyor. İyi o zaman, haydi gidip senin öykünün üzerinde çalışın. Bu öykü değil dedi David. Öyledir elbette. Lizzie Jude'a dönerek inanmadığını belirtir şekilde gözlerini devirdi. David'in daima üzerinde çalıştığı bir öykü vardır. Hatta bazen onun bundan başka hiçbir şeyi umursamadığını düşünüyorum. Yazmaya başladığı zaman yemek yemeyi bile unutuyor. Ama sakın unutma, bana yemeğe geleceğine söz verdin, dedi Lizzie. David, Jude'u oturma odasına götürdü. Oradaki rahat koltuklardan ikisine yerleştiler. Eğer seni rahatsız ediyorsa seni bu sözden kurtarabilirim. Eğer bu senin açından daha uygun olacaksa elbette. Hayır dedi David aceleyle. Asla, hiç değil. Gelmene gerçekten çok sevindim. Lizzie de senden hoşlandı. Şimdiye kadar hiçbir arkadaşımı ikinci bir kez davet etmemişti. Genelde getirdiğim insanlardan hoşlanmaz. Ama seni sevdi. Ben de onu dedi Jude. Neyse, planlarımıza dönelim. Aklına gelen bir şey var mı? Evet, bir fikrim var. Haydi söyle, ne bu? Bay Levy'den bir sonuç çıkmayınca Harry'nin yapmış olacağı bir şeyden kimin bilgisi ve bu konuda kanıtı olabileceğini uzun uzun düşündüm. Evet, bunu kesin olarak bilen birini buldum. Kim bu? Harry'nin kendisi, dedi Jude. Harry ne yaptığını çok iyi biliyordur. Kesinlikle doğru ama onun bunu bize söylemeyeceği de kesin. Tabii ki bunu yapmaz. Gönüllü olarak söylemeyeceği kesin ama yine de ondan bir şeyler öğrenebiliriz. Onun sakladığı belgeler arasında bir şeyler bulabileceğimizi sanıyorum. Kim bilir, belki de vergi kaçırma gibi basit bir şey olur bu. Lanet olsun, Al Capone'u bile böyle enselemediler mi? Ayrıca Harry her zaman arşivi konusunda çok titiz olmuştur. Hatta bu konuda tam bir fanatiktir. Her zaman Emma'yı belgelerini daha düzenli tutması konusunda uyarmıştır. O hiçbir şeyi atmayan bir tip. Bu oldukça zor bir ihtimal. Biliyorum diye hak verdi Jude. Aklıma başka yapacak bir şey gelmiyor. İyi o zaman. Peki bu belgelere nasıl ulaşacağız? Jude hafifçe öksürdü. Kilit konusunda uzman olan bir arkadaşım var ve bana bir iyilik borçlu. 38. Eski arkadaşı Thompson adresini bulması Jude'un 2 gününü aldı. Jude'un kaldığı yurdun yakınında annesiyle birlikte yaşıyordu. Jude onunla buluşmak için sözleşti. Thompson evin önündeki kaldırımda onu bekliyor, ellerini ovuşturuyor ve soğuktan korunmak için ayaklarının üstünde sekip duruyordu. Annem ziyaretçim olmasından pek hoşlanmıyor da diye açıkladı Jude'u görünce. Seni bir viski içmeye davet edeyim. Jude'un bu sözleri üzerine Thompson gözleri parladı. Bir viski bir diğerini izledi. Jude Thompson'a ondan ne istediğini açıkladı. Yalnızca içeri girmemizi sağla ve ortadan kaybol dedi sonuçta. Artık bu türde karanlık işlerde yokum. Bıraktım bunları. İyi bir işim var. Hem de çok iyi sayılacak bir iş diye itiraz etti Thompson. Jude sonuçta onu kandırmayı başardı. Şimdi artık iş yalnızca bir sonraki adım için gerekli cesareti toplamaya kalmıştı. Annesinin yeni evini ziyaret edecekti. Harry ile birlikte yaşadığı evi. Oraya David ve Thompson ile birlikte gidip araştırma yapmak konusunda anlaşmışlardı. Ama Jude ilk keşif ziyaretinde yalnız olmalıydı. Otobüsle evin olanaklar el verdiğince yakınına kadar gitti ve kalan kısmı yaya olarak yürüdü. Ev yoldan oldukça içerideydi ve arazinin çevresi oldukça kolay çıkılabilecek demir çitlerle çevrilmişti. Jude önce evin etrafında dolaşıp nöbetçi ya da bekçi köpekleri olup olmadığını anlamaya çalıştı. Ne birinin ne de diğerinin olmadığından emin olunca da geri dönüp çite tırmandı. Jude taflanların arkasına saklanarak aydınlık pencerelerden içeriği görebileceği oranda eve yaklaştı. Bulunduğu yerden oturma odası ve kütüphaneyi görebiliyordu. Köşeyi döndüğünde ise mutfağı gördü. Ve o anda onu gördü. Panikle geri sıçrayarak yeniden taflanların ardına saklandı. Bu tepkisini gören biri olmadığına seviniyordu. Emma mutfağın köşesinde oturmuş, masanın üstüne yaydığı gazeteyi okuyordu. Hemen yanı başında açık bir cips paketi vardı. Bu Jude'un annesine 5 yıl sonra ilk görüşüydü. Çeyrek saat kadar orada kalıp annesinin gazete okumasını seyretti. Annesi patates cipslerini almak için bile başını kaldırmıyordu gazeteden. Dolayısıyla da Jude'un onun yüzünü görme fırsatı olamadı bu arada. Sonuçta başını kaldırdığında ise pencereye değil tamamen farklı bir yöne baktı. Öylesine hızla çevirmişti ki başını, gören aniden korktuğu bir şey olduğunu düşünebilirdi. Jude da onun bakışlarını ve neye tepki verdiğini izledi. Harry içeri girmiş, tezgaha yanaşarak Emma'nın yanağına bir öpücük kondurmuştu. Jude artık annesinin yüzünü görebiliyordu. Gülümsüyor ve gazeteyi hafifçe kaldırmış, bir şeyler söylüyordu. Harry başıyla onaylayarak gülümsedi ve konuşurken bir yandan da Emma'nın omuzlarına masaj yaptı. Mutfak öylesine sıcak ve aydınlık görünüyordu ki Jude birden yağmur damlacıklarının taflanların arasından sızarak onu ıslattığını ve parmak uçlarıyla burnunun ucunun neredeyse hissizleştiğini duyumsadı. Tam o anda Harry, Emma'nın söylediği bir şeye güldü. Jude Harry'nin başını geriye atarak ağzını açtığını görüyor ve kahkahasının pencereden ve çimenlerin üzerinden bulunduğu noktaya kadar zayıf yansımasını algılıyordu. Sanki Harry onunla alay eder gibiydi. Ve o anda Jude, Benito'ya yaptığının yalnızca bir rastlantı olmadığının bilincine vardı. Eski öfkesi yeniden tüm benliğine egemen olmuştu ve Jude korkuyordu. 39. David, gazetedeki görevi nedeniyle Anna'nın belediye başkanı olarak konuşacağı bir bağış kampanyasına haber aldı. Birkaç telefon görüşmesinin ardından Harry'nin de protokol listesinde olduğunu öğrendi. O gece evde kimse olmayacaktı ve planı o gece gerçekleştirmeye karar verdiler. David, Jude'u son günlerde adını kaçış otosu taktığı arabasıyla aldı ve beraberce koyulup Thumbs'ı almaya gittiler. Yolda David, bu adam işinde ne derecede iyi diye sordu. Arkadaşının sesindeki endişeyi sezen Jude, onu yan bakışla süzüp oldukça iyi diye yanıtladı. Oldukça iyi ne kadar iyi anlamına geliyor? Oldukça iyi diye yineledi Jude. Ama yine de hapse girdi işte. En iyiler yakalanmazlar. Mükemmel. Desene bu kariyerimin sonu olabilir. David gülmeye çalıştı. Bunu yapman gerekmiyor diye önerdi Jude. Arabada beklesen daha iyi olmaz mıydı? Önemli değil. Ben daima kendimi sağlama alırım da. Lizzie de böyle diyor ve kız kardeşim bu konularda daima haklıdır. Oh! Jude'un o sırada ona yolu göstermesi gerekiyordu. Köşeyi döndüklerinde sokak lambasının ışığında yalnız birinin beklediğini gördüler. David durdu ve Thumbs arabanın arkasına bindi. Korkunç soğuk dedi. Sıcak havayı biraz da arkaya versenize. Thumbs, bu David dedi Jude. Thumbs hafifçe gülümsedi. David arabayı kullanırken başını çevirmeden sordu. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Berbat durumdayım diye homurdandı Thumbs. Bir şeye ihtiyacın var mı? Torpidoda aspirin var. Evet, bir şeye ihtiyacım var ama bu aspirin değil. İleride biraz dursanıza. Thumbs arabanın durmasıyla birlikte arabadan atladı ve farların ışığında yolun karşı tarafına halen açık olan bir dükkana koştu. Jude, içki satan bir dükkana girdi dedi David huzursuzlaşarak. Geri döndüğünde ona işten önce içmemesi gerektiğini söylersin değil mi? İçmesini anlıyorum ama önce değil. Ona işini nasıl yapacağını öğretemem. Belki de sonrasında içmek için alıyordur dedi David umutla. Kutlamak için. Jude, Thumbs arabaya bindiği anda alkol kokusunu almıştı. Ama bundan David'e söz etmedi. Thumbs elinde kese kağıdı dükkandan çıktı. Caddenin karşı tarafına geçti ve yeniden arabaya binerek kapıyı kapadı. Tanrım sen büyüksün diye kendi kendine mırıldanan David arabayı hareket ettirdi. Arka koltuktan hışırtılar geliyordu. David Jude'u endişeyle süzdü. Hey diye seslendi David. Thumbs'ın şişeyi kafasına diktiğini duyunca. Sence bu iyi bir fikir mi? Evet diye yanıtlayan Thumbs şişeyi ön tarafa Jude'a uzattı. Jude şişenin üzerindeki etikete bakmadan bir yudum aldı ve şişeyi David'e uzattı. David şişeyi aldı, koca bir yudum sonra bir yudum daha içti ve sonunda şişeyi arkaya uzattı. Evet, alarm tesisatı filan gibi şeylerle başa çıkmayı biliyor musun? Diye sordu David. Hayır, onlar da ne diye yanıtladı Thumbs. Gerçekten komiksin demesine rağmen David hiç de eğlenmiş görünmüyordu. Thumbs Jude'a dönerek, bu herifin çenesini tutmasını sağlayamaz mısın? Diye sordu. Yolun kalan kısmında hiçbiri konuşmadı. Arabayı birkaç gün önceden kararlaştırdıkları noktada bıraktılar. Geri kalan yolu parmak uçlarına basarak ve mümkün olduğunca ağaçların arkasına saklanarak yaya olarak geçtiler. Çitiz sırayla atlayıp evin önüne kadar ilerlediler. Hem giriş katında hem de birinci katta ışık yanıyordu. Kahretsin, evdeler diyen David, Jude ve Thumbs tarafından işaretiyle susturuldu. Evin etrafını dolaşıp odalarda bir hareket olup olmadığını incelediler. Bunun ardından 15 dakika daha bekleyip ikinci bir keşif daha yaptılar. Haydi artık harekete geç dedi Jude Thumbs'a. Thumbs çalılıkların arasından çıkarak eve doğru ilerledi. Tamamen buraya ait bir insanmış gibi bir görüntüsü vardı. Kapıyı çaldı ve sabırla açılmasını bekledi. Kapının açılmadığını görünce çantasından aletlerini çıkardı ve kilide eğildi. Bir dakikadan da daha kısa bir süre içinde kapıyı açmış, içeri girmişti bile. Jude ve David soluklarını tutmuş, alarm tesisatını kapamamış olan Thompson heyecan içinde dışarı koşmasını bekliyorlardı. Ama bir şey olmadı. Ne alarm çaldı, ne polis sirenleri, ne de polis arabalarının acı fren sesleri duyuldu. Sonuçta evin giriş kapısı yeniden açıldı. Thompson onlara gelmeleri için el sallıyordu. Hemen eve dalıp kapıyı arkalarından kapadılar. Jude önde, diğerleri arkada. Antreden geçip odaları gözden geçirdiler. Duvarında iki büyük evrak dolabı duran çalışma odasını ilk keşfeden David oldu. Burası en anında çalışma odası olabilir dedi Jude. Ancak David yazı masasının çekmecelerinde Harry'nin mektup kağıtları olduğunu saptadı. Evet burası diyen Jude arkadaşına hak verdi ve perdeleri kapamak üzere pencereye gitti. Evrak dolabı kilitliydi ama bunu açmak Thompson ancak birkaç dakikasını aldı. Yazı masasını da. Thumbs, Jude'un bu uyarısı üzerine masanın kilidini de açtı ve köşede beklemeye çekildi. Jude ve David işe koyuldular. David'in yanında gazetenin yazı işlerinden ödünç aldığı iki el skinner'ı vardı. Bu skinner'lar saniyede bir sayfanın kopyasını alabiliyorlardı ve her bir skinner'ın kapasitesi yaklaşık 3000 sayfaydı. Jude birinci çekmeceyi açtı. Buradaki belgelerin Harry'e ait olduğundan emin olduktan sonra işe koyuldu. Önce ellerine geçen her belgenin kopyasını aldılar. Ancak bir saat geçip de Thumbs oturduğu köşede horlamaya başlayınca Jude daha seçici olmaları gerektiğine karar verdi. David'den özellikle vergi ve banka belgelerinin kopyalarını almasını istedi. Kendisi ise telefon faturaları ve kredi kartı ekstrelerini çıkardı. Harry inanılmayacak kadar düzenliydi. Bu onların her şeyi yeniden buldukları yere yerleştirmelerini kolaylaştırıyordu. 3 saat geçip de David yaklaşık tüm finansal belgelerin kopyasını aldığında Jude saate baktı ve artık gitmeliyiz dedi. Daha fazla kalmayı riske etmemeliyiz. Eşyalarını topladılar. Thumbs'ı uyandırdılar ve dönüş yoluna koyuldular. Caddeye çıktıklarında Jude büyük kapıdan eve doğru dönen bir araba fark etti. Oradan uzaklaşamamış olmaktan kaynaklanan panikle Jude bir an için Emma ve Harry'nin telaşla dışarıya koştuklarını hayal etti. Ama sokak sessizliğini korudu ve gelen giden olmadı. Dönüş yolunda Thumbs yine arka koltukta uyudu. Evine vardıklarında Jude'un onu uyandırması gerekliydi. İyi geceler dedi Jude. Thumbs yanıt olarak yalnızca sırıttı ve kapıyı açtı. Onun evin karanlık girişinde ilerlemesini, anahtarlarını düşürüp onu bulmak için yavaşça eğilmesini seyrettiler. Evet. Ona bunun karşılığında para vermeyecek misin, borç vermeni ister miydin diye sordu David. Bana yalnızca iyilik olarak yaptı bunu dedi Jude. Biliyorum ama yine de karşılığında biraz bir şey vermelisin, öyle değil mi? Bu yalnızca bir iyilikti diye yineledi Jude. Ama yeniden hapse düşme riskini göze aldı senin için. Bunun karşılığında olsun bir şeyler kazanmayı hak etmedi mi sence? Sence insanın bunu yapması için başka nedenler olamaz mı? Peki ya sen? Sen de para vermeni mi bekliyorsun? Hayır, tabii ki hayır. Ama onun zaten durumunun pek iyi olmadığını dikkate alınca düşündüm de. Senin düşünebildiğinden daha zengin o, diye yanıtladı Jude. Ne o, yoksa büyük bir partiden sakladığı gizli bir hazinesi mi var? Jude yanıt vermedi, paradan söz etmemişti. Bir yandan da dedi David, aslına bakılırsa bu o kadar da büyük bir fedakarlık da sayılmaz. Her şeyden önce gerçekten senin için bir şeyler yapmak istiyorsa ayık kalmaya dikkat etmeliydi. Artık bu küçümsemeyi de olanaksızdı. O kendi kavramına göre ayıktı dedi. O saatlerce normal koşullarda ayaklarının bile üzerinde duramaz durumda olur. Onun bütün geceyi bilinci yerinde olarak nasıl geçirmek için nasıl bir güç harcadığını düşünmek bile istemiyorum. Bunun için de sana onu anlayamayacağını söyledim. Tamam tamam. Ona ne kadar içten bağlı olduğunu düşünemedim. Neyse, şimdi öğrendin. Jude bu aşağılayıcı tondan vazgeçerek, ciddi şekilde yanıt verdi. Burger King'e varana kadar bir daha konuşmadılar. Neyse, yarın ne zaman görüşüyoruz diye sordu David. Bu hiç tartışmasız bir barış önerisiydi ve Jude onu azarladığı için kendi kendine kızıyordu. David'den böyle bir şeyi anlamasını beklememeliydi. Yarın gazeteden erken çıkabilirim diye ekledi David. Seni işten almaya geleyim mi? Memnuniyetle dedi Jude. Sanırım evrakları incelemenin en kolay yolu onları basmak. Bu işi yarın sabah gazetede hallederim. Ama yine de evrakları gözden geçirmek için onları yaymamız gerekecek. Bunu senin orada ya da istersen bizim evde yapabiliriz. Çalışma odasını hemen hemen hiç kullanmıyorum. Hep gazetede çalışıyorum. Oradaki büyük masanın üstüne belgeleri yayarız. Yurtta çalışmaları her halükarda olanaksız olduğu için Jude bu öneriyi hoşnutlukla kabullendi. Öyleyse yarın 3'te dedi David. Yarın 3'te. Bence bir şeyler bulduk. İçinde onu köşeye sıkıştıracak bir şeyler bulduğumuza dair bir his var. Göreceğiz diye yanıtladı Jude. Tedbirli olmak gerektiğinin bilinciyle. Aslında kendisi de tüm düşlerinin gerçekleşmesini sağlayacak belgelerin arka koltukta durduğuna inanarak söyleyebilmeyi öylesine istiyordu ki. David Jude'u saat 3'te diner'ın önünden aldı ve eve ulaşana dek heyecanla belgelerden bahsetti. Elimizde ne kadar fazla belge olduğunu anlayamamışım dün. Onları basmak tam günümü aldı. Bagajda 3 koli dolusu belge var. Eve varınca kolileri yukarı çalışma odasına çıkardılar ve masanın üstüne yığdılar. Her biri bir kağıt tomarı çıkardı. Bakışları karşılaştığında heyecanlarını bastırmakta güçlük çekiyorlardı. Arabada en iyi çalışma şeklinin incelemeye başlamadan önce evrakları tasnif etmelerinin doğru olacağında anlaşmışlardı. Jude bu işin öğleden sonranın tamamını alacağını düşünüyordu. Ama bunu yarım saatte tamamlayabilmiş olmaları onu gerçekten sevindirdi. Harry'nin her şeyde olduğu gibi belgeleri konusunda da son derece titiz ve dikkatli olduğu anlaşılıyordu. Her şey kategorilerine göre ayrılmış ve tarih sırasına göre düzenlenmişti. Yalnızca bu kadar da değil. Harry'nin her şeyi biriktirmiş olduğunu da saptadılar mutlulukla. O da hiçbir şeyi atamayan insanlardan biriydi. Belgeler yaklaşık olarak 30 yılı kapsıyordu. 30 yıllık banka ekstreleri, 30 yıllık vergi beyannameleri ve ödeme makbuzları, 20 yılı kapsayan kredi kartı ekstreleri, 20 yıllık sigorta ve telefon faturaları ve ödemeleri. Hışımla belgeleri incelemeye giriştiler. Jude bir şeyler bulmayı umuyordu, David ise bundan emindi. Ne olursa olsun bir şeyler bulacaklardı. İlk birkaç saatlik çalışma onlara bu önemli keşfin pek de o kadar kolay olmayacağını gösterdi.